Çağımızdaki büyük şehirler milyonlarca insanın bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Toplumda huzur ve güvenin sağlanması içinse her zaman kanunlara ve kurallara ihtiyaç olmuştur. Aksi takdirde düzeni sağlamak imkansızdır. Çağımızdaki toplumsal yaşamın bir başka gerçeği bireyselliktir. Toplumdaki her bireyin kendine göre amaçları ve planları vardır. Çoğu birey öncelikle kendi çıkarlarını düşünür. Toplumun ve diğerlerinin çıkarları genellikle ikinci plandadır. Bu bencil ahlak yüzünden de dünyanın dört bir yanında yoksul, aç ve evsiz insanlar vardır. Şimdi bir an için dev bir şehir hayal edelim. Bu şehirde yüz binlerce birey yaşasın. Ama burada hiç kimse kendi çıkarını düşünmesin. Tam aksine içinde yaşadığı toplumun ve diğer bireylerin çıkarlarını ön planda tutsun. Herkes çok büyük bir fedakarlıkla öne geçme hırsı olmadan çalışsın. Bireyler o kadar özverili olsunlar ki düzeni sağlamak için hiçbir kanuna ve yaptırıma ihtiyaç olmasın ve hiçbir karmaşa yaşanmasın. Böyle bir topluluk insanın hayal gücünün sınırlarını aşıyor olabilir. Ancak gerçekte dünyada böyle bir topluluk vardır. Hem de dünyanın hemen her yerinde. Bu mucizevi topluluğu oluşturan canlılarsa karıncalardır. Karıncalar yüz binlerce, kimi zaman da milyonlarca bireyin oluşturduğu koloniler halinde yaşar. Bu kolonide herkes kendi üzerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirir. Hiçbiri bulunduğu konumu, yaptığı işin niteliğini problem edinmez. Önemli olan içinde yaşadığı koloninin devamlılığıdır. Bunun için gerekirse hiç tereddüt etmeden hayatını feda eder. Bu toplumda aç veya barınağı olmayan bir bireye rastlayamazsınız. Çünkü karıncalar arasında büyük bir dayanışma, işbirliği, fedakarlık ve paylaşma vardır. İzlediğiniz gibi bir su damlası bile paylaşılır. Toplanan yiyecekler de yine paylaşabilmek için yuvada biriktirilir. Karıncalar arasında bencillik kesinlikle görülmez. Hiçbir karınca başıboş değildir. Her biri dev bir organizasyonun işleyen bir parçasıdır. Her biri organizasyonun kendi dışındaki kısmına sıkı sıkıya bağlıdır. Karıncalar insanlardan çok daha üstün olan sosyal yaşamları ve toplum örgütlenmeleriyle Allah'ın yeryüzündeki yaratma sanatının delillerinden birini oluştururlar. Şimdi bazı karınca türlerini inceleyelim ve bu küçük canlılar üzerinde tecelli eden yaratılış mucizelerini hep birlikte görelim. Burası Avustralya'nın yağmur ormanları. Bu ağaçlar yeryüzünün en organize kolonilerinden birine ev sahipliği yapar. Dokumacı karıncalar. 6 milimetre uzunluğundaki dokumacı karıncalar kendi yuvalarını kendileri yapar. yuva inşaatı mucizevi bir işbirliği sayesinde gerçekleştirilir. Yuva yapımı sırasında kullanılan ana malzeme yapraklardır. İlk aşama yaprakları birleştirebilmek için onları bir araya getirmektir. Bunun için işçi karıncalar birbirlerine tutunarak canlı bir zincir oluştururlar. Ve yaprağın diğer ucunu kendilerine doğru çekerler. En şaşırtıcı teknik burada kullanılır. İzlediğiniz işçi karınca bir larvayı, yani henüz dünyaya gelmemiş kız kardeşini taşıyor. Onu getirdiği yer tam yaprakların birbirlerine yapıştırılacağı kısım. Ve larva birden yapışkan bir ipek salgılamaya başlıyor. İşçi karınca da izlediğiniz gibi bu minik tutkal tabancasıyla yapraklar arasında mekik dokuyor ve yaprakları birbirine kaynaklıyor. Yetişkin karıncalar tutkal olarak kullanılan ipeyi üretemezler. Minik larva kendi ihtiyacı olan bütün ipeyi koloninin geleceği için feda eder. Bu yüzden hiçbir zaman gelişimini tamamlayıp sağlıklı bir karınca olamaz. Ancak bu fedakarlığı karşılıksız kalmaz. İşçi karıncalar larvaya yuvanın içinde ömrünün sonuna kadar bakarlar. Yaprakları dikmek büyük bir işbirliği gerektirir. Bu yüzden bazı işçiler içeriden, bazı işçiler dışarıdan aynı anda çalışır. Bu sayede yapraklar son derece sağlam bir şekilde birbirlerine kaynaklanır. Ortaya çıkan yapılar inşaat tekniği sağlamlık ve kullanım kolaylığı açısından birer mühendislik harikasıdır. Karıncalar herhangi bir denetleme veya yönetime ihtiyaç duymadan yaprakları birbirlerine hangi noktalardan kenetleyeceklerini ve ipek iplikleri nereden geçireceklerini mucizevi bir şekilde bilirler. İşte bu yüzden bilim adamları bu küçük canlıların tek bir beyin gibi hareket etmelerini büyük bir mucize olarak nitelendirmektedir. Akıl sahibi olmayan, başlarında kendilerini yönlendiren bir yöneticileri bulunmayan bu küçük canlıların hep birlikte ortak bir amaç uğruna çalışmaları ve son derece akılcı bir plan dahilinde hareket etmeleri, onları yönlendiren ve onlara hakim olan bir irade olduğunu gösterir. İşte bu, Allah'ın canlılar üzerindeki hakimiyetidir. Bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyurur. Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Yapılan araştırmalar karıncaların organizasyonları hakkında bilim adamlarına çok ilginç bazı gerçekler göstermiştir. Laboratuvar ortamında incelenen karıncalar şaşırtıcı davranışlarda bulunmuşlardır. Örneğin yuvalarını sağlamlaştırmaları gerektiğinde karıncalar yuvanın girişinde inşaat mühendisliğinde istinat duvarı olarak adlandırılan ve yapıların dayanıklılığını artırmaya yarayan bir duvar inşa etmeye başlamışlardır. Her karınca kendi boyutuna göre birer kaya büyüklüğünde bulunan kum tanelerini teker teker duvarın oluşturulacağı yere taşımıştır. Her karınca mucizevi bir şekilde hem bir işçi hem de duvarın projesini bilen bir mühendis gibi hareket ederek taşları doğru şekilde yerleştirmiş ve duvarı oluşturmuştur. İnsanlar binlerce yıldır tarım yapar. Dünya nüfusunun gıda ihtiyacının büyük bir bölümü bu sayede karşılanır. İnsanlar verimli tarım için değişik teknikler de kullanırlar. Bilim adamları verimi artırmak için ilaçlama ve kimyasal gübreler kullanmak gibi yöntemler geliştirmişlerdir. Ayrıca inşa ettikleri seralarda her mevsim ürün elde etmeyi başarmışlardır. Ancak insanlardan çok daha uzun bir zamandır tarımla uğraşan ve bu tekniklerin hepsini çok daha uzun zamandır uygulayan bir canlı vardır. Şimdi bu canlıyı yakından tanımak için Amazon ormanlarının derinliklerine bir yolculuk yapalım. Bunlar yaprak kesen karıncalar. Bu karıncalar milyonlarca yıldır tarım yaparlar. Hem de bu zahmetli işi yine benzersiz bir iş bölümü ve planlama sayesinde aşama aşama gerçekleştirirler. Üretim zincirinin ilk halkası yuvanın dışında görev yapan işçi karıncalardır. Bu karıncalar gece gündüz hiç durmadan ormandaki ağaçların ve yabani bitkilerin yapraklarını keserler. İkinci iş kestikleri yaprakları yuvaya taşımaktır. Karıncalar yaprak parçalarını birer yelken gibi tutarak yuvalarına taşırlar. Bu küçük işçiler insanın tahmin edebileceğinden çok daha güçlüdür. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse karıncaların yaptığı iş bir insanın sırtında 250 kilogram yük olduğu halde bir kilometreyi 2,5 dakikada koşmasına benzer. Böyle zor bir işi hiçbir insan başaramaz. Karıncalar şaşırtıcı derecede planlı ve organize çalışırlar. Tarım yapabilmeleri için yuvaya yaprak taşımak zorundadırlar. Bu yüzden taşıma işleminin aksamaması gerekir. Karıncalar da taşımayı kolaylaştırmak için çok şeritli karayolları inşa ederler. Daha da ilginç olan, tıpkı insanlarda olduğu gibi bu karayollarının bakımından ve onarımından sorumlu bir organizasyonun bulunmasıdır. İşte görevli bir karınca yolun üstündeki engelleri temizliyor. Ve işte bir başka otoyol bakım görevlisi. Karıncaların organizasyonlarında insanın hayal gücünü aşan olaylar gerçekleşir. Şu anda birbirlerine tutunarak etten bir köprü oluşturmuş karıncaları izliyorsunuz. Diğer karıncalar onların üzerine basarak yollarına devam ediyor. Şüphesiz bu büyük bir fedakarlık ve dayanışma gösterisidir. Bu işler sırasında yaklaşık 500 bin karınca tek bir beyin gibi hareket eder. Ve bu dev organizasyon çok büyük bir ağacın bütün yapraklarını tek bir günde kesip yuvaya taşıyabilir. Karıncalar her türlü bitkiyi, hatta çiçekleri bile bıkmadan ve yorulmadan keserler. karıncanın boyutu insana göre düşünüldüğünde, kestiği yaprağın büyüklüğü de kalın ve geniş bir ağaç plakası ya da ağaç gövdesi gibidir. İnsanlar ağaç kesebilmek için özel aletler kullanır. Peki karınca bu işi nasıl başarır? Cevap yine açık bir yaratılış mucizesini ortaya çıkarır. Çünkü Allah yaprak kesen karıncaya tasarım harikası bir kesme mekanizması vermiştir. Bu kesme mekanizması iki ayrı bıçaktan oluşur. Bıçakların üzeri ekstra keskinlik sağlaması için çinko ile kaplanmıştır. Kesme mekanizmasında şaşırtıcı bir sistem daha vardır. Karıncanın kafasının hemen altında bulunan özel bir organ, yüksek frekanslı ses dalgaları yayar. Bu sesler bıçaklar üzerinden yaprağa iletilir. Ses dalgaları yaprağı daha kırılgan ve kolay kesilebilir hale getirir. Bu sistem dahiyane bir tasarımdır. Şimdi bu sistemin yapısı üzerinde biraz düşünelim. Daha keskin bir bıçak yapmak için metalin üzerini özel alaşımlarla kaplamak insanların da kullandığı bir yöntemdir. Ancak bunu yapan insanlar akıl ve bilinç sahibi varlıklardır. Bu sistem laboratuvarlarda özel çalışmalardan sonra geliştirilmiştir. Oysa karınca çinko diye bir maddenin varlığından haberdar değildir. Bıçaklarının bu maddeyle kaplanmış olduğunu da bilemez. Karıncanın kesme mekanizmasının üzerinde bulunan hücreler, bıçağın üzerini mucizevi bir şekilde çinkoyla kaplarlar. Bu küçücük canlının bedeninde çok akılcı bir tasarım bulunmaktadır. Benzer bir durum, ses dalgaları sayesinde yaprağın kolay kesilmesini sağlayan sistem için de geçerlidir. Karınca, yüksek frekanslı ses dalgalarının bir maddeyi daha kırılgan hale getirdiğini kesinlikle bilemez. Kuşkusuz böylesine kompleks bir sistem tesadüfen ortaya çıkmış olamaz. Bu mükemmel sistemin varlığının tek bir açıklaması vardır. Sistem bilinçli olarak yaratılmıştır. Karıncaları Allah var etmiştir ve bu mucizevi kesim mekanizmaları ile birlikte tüm özelliklerini de onlara Allah vermiştir. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur. Rabbim ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Yaprak kesen karıncaların yuvaları 5 metre derinlikte ve 7 metre genişlikte olabilir. Karıncalar yuvanın içine yüzlerce tünel ve oda inşa ederler. Yaklaşık 40 ton toprak kazılır ve dışarı taşınır. Yuvanın mimarisi ayrı bir yaratılış mucizesidir. Karıncalar ağaçlardan kestikleri bu yaprakları yemezler. Çünkü karıncalar yalnızca özel bir mantar türüyle beslenirler. Peki karıncalar yemedikleri bu yapraklarla ne yapacaklardır? Cevap çok ilginçtir. karıncalar tarım yapabilmek için bu yaprakları ham madde olarak kullanacaklardır. Ve bu ham madde sayesinde mantar yetiştireceklerdir. Bu amaçla yuvanın içine yüzlerce mantar çiftliği kurarlar. Şu anda bu çiftliklerden birini görüyorsunuz. Bu çiftliğin sıcaklığı, nemi ve büyüklüğü mantar yetiştirmek için karıncalar tarafından özel olarak ayarlanmıştır. Tıpkı insanların her mevsim tarım yapabilmek için kullandıkları seralar gibi. İşçi karıncalar kestikleri yaprakları mantar çiftliklerinde görev yapan karıncalara teslim ederler. Yaprakları teslim alan karıncalar görevlerine başlamadan önce yaprakları dezenfekte ederler. Bunun çok önemli bir sebebi vardır. Yabancı bir mantar ya da bir bakterinin yuvaya girmesi büyük zararlara yol açabilir. Bu durum özellikle 500 bin karıncanın yaşadığı kolonide salgın hastalık tehlikesi demektir. Ancak Allah, karıncaları bu tehlikeden koruyacak çok özel bir sistem yaratmıştır. Karıncanın bedeninden antibiyotik özellik gösteren bir madde salgılanır. İzlediğiniz karınca, yaprağın üzerine ağzıyla dezenfekte ediyor. Bu işlemin sonucunda yaprağın üzerinde hiç bakteri kalmayacak. İnsanlar da tıpkı karıncalar gibi bakterilere karşı savaşırlar. Bunun için laboratuvarlarda antibiyotik maddeler üretirler. Oysa karıncaların ürettiği antibiyotik çok daha güçlüdür ve bu maddeyi milyonlarca yıldır kullanırlar. Elbette bu küçük canlılar bakterilerden ya da bakterilerin üremesini engelleyecek antibiyotik maddelerden haberdar değildirler. Ancak Allah'ın yarattığı bu mükemmel sistem sayesinde ne karıncanın yaşadığı ortamda ne de vücudunun üzerinde zararlı tek bir bakteri dahi barınamaz. Karıncalar dezenfekte etme işlemini bitirdikten sonra hep birlikte yaprakları parçalamaya başlarlar. Yapraklar küçük parçalara ayrıldıktan sonra görev sırası en küçük karıncalara gelir. Bu karıncalar 2 milimetre boyunda yani bir kum tanesi büyüklüğündedir. Ve bütün ömürlerini yer altındaki bu küçük odacıklarda geçirirler. Yaprak parçalarını iyice çiğneyerek lapa haline getirirler ve üretim tarlasının zeminine yayarlar. Sonra bu lapanın üzerine mantar mayalarlar. 24 saat içinde yaprakların yeşil rengi tamamen kaybolmuştur. Bir gün sonra da yaprak lapalarının üzeri büyüyen bembeyaz mantar tabakalarıyla örtülmüştür. Sonunda karıncaların yiyebilecekleri besin elde edilmiştir. Ve hasat hemen başlar. Hasadı yapan karıncalar kendilerini değil, öncelikle diğer arkadaşlarını düşünürler. Ve kestikleri mantarları hasat odalarının dışına işçi karıncalara taşırlar. İşte hasatçı bir karınca, mantardan elde ettiği besleyici sıvıyı yuvanın bir başka yerinde görev yapan işçi karıncaya ikram ediyor. Bu yöntemle dışarıda çalışan yaprak kesicilerden, yaprakları lapa haline getiren çiğneyicilere kadar bütün karıncalara ihtiyaçları olan besin verilir. ...500 bin karınca muhteşem bir dayanışma ve işbirliği içinde 365 gün 24 saat hiç durmaksızın çalışır ve üretim yapar. bütün mantarlar toplandıktan sonra geride yaprak artıkları kalır ve bunların temizlenmesi gerekir. İşçiler her parçayı teker teker taşıyarak üretim odasını tamamen temizlerler. Artıklar yuvanın uzağında boş bir alana atılır. Bu çalışkan canlılar için dinlenmek veya şikayet etmek gibi bir kavram yoktur. Kolonide başka görevleri olanlar da vardır. Örneğin yuvanın savunması güçlü, cesur ve fedakar asker karıncalar tarafından yapılır. Yuvaya yaklaşan bir insanın ayak sesinde dahi askerler dışarı fırlar. Bu dev askerler kolonideki diğer karıncalardan 300 kat daha ağırdır. Ve yuvanın etrafındaki yabancı her şeye saldırırlar. Yuvaya yaklaşan insanın ayakkabılarını ve çoraplarını dahi ısırmaya kalkarlar. Eğer kıskaçlarını bir kez yabancı canlının etine geçirirlerse bir daha bırakmazlar. Vücutlarının diğer bölümleri zarar görse dahi kıskaçlarını açmazlar ve kendi yaşamlarını kolonileri uğruna feda ederler. Şüphesiz bu büyük bir fedakarlık örneğidir. Yaprak kesen karıncaların en büyük düşmanları yaban arılarıdır. Karınca güçlü kıskaçları sayesinde bir yaban arısına karşı rahatlıkla savaşabilir. Ancak yaprak taşırken kıskaçları yaprağı tuttuğu için ani bir saldırı karşısında savunmasız kalacaktır. Peki yaprak taşıyan bir karıncanın güvenliği nasıl sağlanır? Bu sorunun cevabı karınca kolonisindeki dayanışmayı bir kez daha ortaya çıkarır. Şimdi yaprak taşıyan karıncalara biraz yakından bakalım. Dikkat ederseniz her yaprağın üzerinde küçük birer işçi karınca var. Bu işçi karıncaların görevi yaprak taşıyan karıncaları muhtemel hava saldırılarına karşı korumak. Bir arı saldırısı karşısında bu küçük karınca güçlü kıskaçlarıyla ilk savunmayı yapacak ve yaprağı taşıyan karıncanın gafil avlanmasını engelleyecektir. Bu küçük karınca hem çok akılcı bir savunma taktiği uygulamakta hem de yaprak kesen karınca için kendi hayatını tehlikeye atmaktadır. Şüphesiz bu da büyük bir dayanışma örneğidir. Karıncalar mükemmel bir şekilde organize olurlar. Ancak yine de kendi aralarında bir hiyerarşi yoktur. Ve hiçbir karınca koloniyi organize etmemektedir. Ancak buna rağmen her karınca mucizevi bir şekilde hangi işi yapması gerektiğini bilir. Görev dağılımı karıncalar dünyaya gelmeden yapılmıştır ve karıncalar görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler. Ve bu durum yalnızca yaprak kesen karıncalarda değil, bütün karınca türlerinde görülür. Karıncaların sahip oldukları bu özellikler, Charles Darwin'in evrim teorisinin çürüklüğünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Bilindiği gibi evrim teorisi, yeryüzündeki bütün canlıların kör tesadüfler sonucunda meydana geldiğini savunur. Ancak hiçbir tesadüf, karıncalara sahip oldukları yardımlaşma, fedakarlık, disiplin ve planlama yapabilmek gibi özellikleri kazandıramaz. hiçbir tesadüf, 500 bin karıncanın her birinin ortak bir amaç uğruna hareket etmesini sağlayamaz. Evrim teorisi, canlıların hayatlarının devamı için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiklerini iddia eder ve bunu evrimin temel mekanizması olarak kabul eder. Bu durumda evrim teorisi, fedakarlık ve paylaşma üzerine kurulu karınca topluluğunun nasıl var olduğunu hiçbir şekilde açıklayamaz. Diğer bir taraftan evrim teorisi, canlıların sahip oldukları özellikleri mutasyonların meydana getirdiği değişiklikler sonucunda aşama aşama kazandıklarını öne sürer. Bu durumda karıncaların da sahip oldukları sosyal düzeni aşama aşama oluşturmaları gerekmektedir ki bu imkansızdır. Çünkü bu filmde de izlediğimiz gibi karınca kolonisi farklı görevlere sahip karıncalardan oluşmaktadır. Ve bu görevlerden tek bir tanesinin dahi yerine getirilmemesi koloninin sonu olacaktır. Örneğin tarım yapan karıncaları ele alalım. Eğer asker karıncalar yuvayı savunmasa, işçi karıncalar yaprak kesmese, bu yaprakları taşımak için otoyollar inşa edilmese, dev yuvalar işbirliği içinde yapılmasa, yuvaya getirilen yapraklar teker teker temizlenmese, çiğneyici karıncalar yaprakları öğütmese ya da lapacı karıncalar mantar mayalaması yapmasa, yapılan diğer işlerin hiçbiri bir işe yaramaz ve karıncalar mantar yetiştiremezler. Bu da kolonideki bütün karıncaların açlıktan ölmesi anlamına gelir. Detaya inildiği zaman sistemin ne kadar planlı bir şekilde kurulduğu daha iyi anlaşılır. Örneğin yaprak kesen karıncaların bıçaklarının üzerine kaplanmış çinko maddesi bulunmasa, koloniyi bakterilerden koruyan özel antibiyotik sıvıyı bedenlerinde üretmeseler, yuvanın içindeki nem ve ısı özel olarak ayarlanmasa, ve bütün karıncalar böylesine büyük bir disiplin içinde hareket etmeseler, karıncaların sahip oldukları diğer özelliklerin hiçbir anlamı olmayacak ve bütün karıncalar kısa bir süre içinde yok olacaklardır. Çünkü koloni ancak tüm bu özellikleriyle birlikte var olursa yaşamını sürdürebilmektedir. Bu da karıncaların sahip oldukları özellikleri aşama aşama kazanmadıklarını, yani evrimleşmediklerini gösterir. Aksine karıncalar burada incelediğimiz mükemmel yapıları ve daha pek çok özellikleriyle birlikte tek bir anda yaratılmışlardır. Karıncaların tüm bu kusursuz özelliklerle birlikte yaratıldıklarının bir başka önemli delili de fosil kayıtları incelendiğinde ortaya çıkar. İzlediğiniz 80 milyon yıllık karınca fosili dünya üzerindeki en eski karınca fosillerinden biridir. İşin ilginç yanı, bu fosilin günümüzdeki karıncalardan hiçbir farkı olmamasıdır. Bu durum, karıncaların yeryüzünde bugünkü yapılarıyla aniden ortaya çıktıklarını ve günümüze dek hiçbir evrim geçirmediklerini kesin olarak ispatlamaktadır. Kısacası, karıncalar evrimleşerek ortaya çıkmamışlardır. Karıncaları kusursuz vücut yapıları ve sahip oldukları tüm sosyal sistemle birlikte Allah yaratmıştır.
Thank you.
Şimdi bu filmde incelediğimiz bütün bilgiler ışığında bir kez daha düşünelim ve bazı sorular soralım. Karıncalar sahip oldukları bütün bu özellikleri nasıl kazanmışlardır? Karıncalar arasındaki iş bölümünü kim yapmıştır? Nasıl olur da her karınca doğduğu andan itibaren yapması gereken işi ve görevi bilir? Asker karıncalar kendi hayatlarını feda etmeyi niçin göze alırlar? Akıl sahibi olmayan bu canlılar nasıl olur da insanlardan çok daha organize ve sosyal bir topluluğa sahip olabilirler? ...500 bin karınca nasıl olur da ortak bir amaç için tek bir beyin gibi hareket edebilir? Bu sorular bizi çok önemli bir gerçeğe götürür. Akıl sahibi olmayan bu küçük canlıların başardığı işler, onları Allah'ın yarattığının ve sahip oldukları özellikleri kendilerine Allah'ın verdiğinin açık bir delilidir. Allah'ın kudreti ve yaratma sanatı her canlıda ortaya çıkmaktadır. Karıncalarda Allah'ın yaratma sanatının yeryüzündeki sonsuz sayıdaki tecellilerinden biridir. Bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyurur: "Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar.